Ayrım 38.
Kadına karşı sevgisini dile getirirken, uhrevi bir sevgiden değil fakat şehevi bir sevgiden söz etmiştir. Gerçekten de kadın sınıfının aklen ve dinen eksik, dun yaratıldığını, kötü düzenbaz ve şeytan olduğunu, kadında fazilet denen şeyin bulunmadığını, faziletli olanın dahi kargadan farkı olmadığını, erkeğin efendi kadının köle sayıldığını, cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu ve daha buna benzer nice şeyleri Tanrı sözleri olarak yerleştiren ve ömrünü birbirinden güzel kadınlarla ve devamlı bir cinsi münasebet içerisinde geçiren ve şehvetinin çokluğu ile övünen Muhammed'in, yukarıda sözünü ettiğimiz tasavvuf felsefesine uygun olarak kadını insan varlığından saymasına ve Tanrı'nın bir parçası şeklinde görmesine ihtimal vermek güçtür. Çağdaş dünyanın Müslüman ülkelerinin modern yazarları, Muhammed'in şehvet gücünün üstünlüğünü çok sayıda kadınla ömür sürmüş olmasını, onun peygamberliğinin kanıtı kabul ederler ve şehvet yönü üstün olmayan bir peygamberin evrensel ve ebedi bir önder sayılmayacağını iddia ederler. Bu nedenledir ki onun cinsel yaşamını ve şehevi davranışlarını yüceltirler. Örneğin oğlu Zeyd'in eşine Zeynep'e aşık olmasını ve onunla evlenmesini ya da esir aldığı kadınların kocalarını onların gözleri önünde öldürtüp bu kadınlarla nikahlanmasını Safiye ile yaptığı gibi ya da cariyesi ile karılarının birisinin odasında cinsi münasebette bulunurken yakalanmasını, olayın ortaya çıkması üzerine bütün eşleriyle bozuşmasını, onları suçlu durumlarda bırakmasını ya da buna benzer tutumlarını Tanrı izniyle olmuş ve Tanrı elçisine yaraşır şeyler olarak değerlendirmişlerdir. Tanınmış bir Arap yazar şöyle der: eğer Müslüman halklar Muhammed'e üstün nitelikleri dolayısıyla hayranlık besliyor ise, şehvetinin çokluğu erkeklik gücü nedeniyle çok daha fazla hayranlık duydukları muhakkaktır. Zira bizim mensup bulunduğumuz Arap dünyasında şehvet bolluğu iftihar vesilesi yapılacak bir niteliktir. Bir başka tanınmış yazar, şehvet çokluğunun Muhammed'i tarihin büyük adamları safına yerleştirdiğine inanmış olarak şöyle der: Tanrı elçisi hiç kuşkusuz kadına düşkün bir kimseydi ve muhakkak ki kendisini başarılarında destekleyen ve yaşama zevkine eriştiren becerikli ve aşk saçan kadınlara sahip olmak bakımından insanlığın yetiştirdiği büyük adamlar arasında yer almaktadır. Muhammed'i şehvet insanı şeklinde göstermekten çekinen Mısırlı yazar Muhammed Heykel bile, şehvet gücü büyük bir insana hayranlık nişanesi olmak üzere Muhammed'e yakıştırılan bir şereftir demekten kendini alamaz. Yine bunun gibi Muhammed'in şehevi davranışlarındaki aşırılığı ilahi ve uhrevi nedenlere dayandırmakla kalmayıp, insanlığa hizmet şeklinde tanımlayanlar vardır. Nice örneklerden biri olarak üniversite öğretim üyelerinden bir doçenti okuyalım. Muhammed'in aile hayatını yakından bilen sahabiler, Allah Resulü'nün bir gecede hatta günün herhangi bir saatinde bütün hanımlarıyla cinsi münasebet kurabildiğini belirtmektedirler. Muhammed'in evliliklerinin cinsiyetle en küçük bir ilgisi yoktur. O evlilikler İslam'ı yayma ve yerleştirme çabalarının başka bir ifadeyle peygamberlik faaliyetlerinin bir gereği ve bir uzantısıdır. Kısaca o bu büyük enerjiyi kendi zevkleri için kullanmayı terk ederek onu insanlık hayrına yönlendirmekle de insanoğlu için emsalsiz bir fedakarlık göstermiştir. Onun bu tavrının şurada çizdiğimiz tabloda manalandırdığını anlamak için şu hadisi şerife bakmak yeterlidir. Benim kadınlara ihtiyacım yoktu. Kadınlara ihtiyacı olmayan bir insan neden 11 kadınla evlenmiştir? Ve neden dünyanızdan bana 3 şey sevdirildi? Bunlardan biri de kadındır demiştir. O yaptığı ve söylediğinde kendi adına değil insanlık adına hareket etmektedir. Söyledikleri ve yaptıkları ölçülüdür. İnsanlık adına ölçü olanı verir, kendi adına fedakarlık yapar. Evet, böyle diyor bizim üniversite hocalarımız. Söylemeye gerek yoktur ki bu tür görüşler, ki Müslüman her kişinin düşüncesini oluşturmaktadır, müsbet akıl ve ahlak verileriyle çatışma halindedir. Ne var ki şeriatçının mantığı ve ahlak ölçüsü müsbet alanın dışında kalmıştır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'in cinsel yaşamını insanlığa hizmet şeklinde tanımlamaktadır. 20'den fazla genç ve birbirinden güzel kadını evine tıkan, oğulluğunu karısından ayırtıp Tanrı böyle emretti diyerek kadınla nikahlanan, böylece mutlu bir yuva yıkan, esir aldığı kimsenin kellesini uçurttuğu günün gecesinde onun karısıyla zifaf olan ve sınırsız şehvetini gidermek için her sabah ve ikindi namazlarından sonra 11 karısının koynuna giren Muhammed gibi bir kimsenin bu ve buna benzer davranışlarında insanlığa ne gibi bir hizmet yattığını anlamak oldukça güç görünmektedir. Ç. Muhammed'in çok karılı evliliklerinin siyasal, sosyal ya da insancıl nedenlere dayalı olduğu hakkındaki iddialardaki geçersizlik. Bütün bu yukarıdaki gerçeklere rağmen şeriatçılar Muhammed'in çok karılı evlilik sistemine karşı olduğunu, temel düşüncesinin tek karılı evlilikte yattığını iddia etmişler ve 20'den fazla kadınla yaşamış olmasını, bunlardan 11'i ile aynı zamanda evli bulunmasını meşru ve mazur göstermek için olmadık yolları denemişlerdir. Örneğin uzun yıllar Hatice'den başka bir kadınla evlenmediğini ve bu tutumunun tek karılı evliliği tercih eder olmasının kanıtı bulunduğunu söylemişler ve Hatice'nin ölümünden sonra çok sayıda kadın alma zorunluluğunda kaldığını ileri sürmüşlerdir. Bu zorunluluğunda siyasal, sosyal ve insancıl nedenleri olduğunu eklemişlerdir. Örneğin Ayşe ile evlenmesinin Ebu Bekir'in dostluğunu kazanmak için, Safiye ile evlenmesinin Yahudi aşiretleriyle ittifak kurmak için, Zeynep ile evlenmesinin bazı gelenekleri değiştirmek için, Cüveyriye ile evlenmesinin bazı Yahudileri kendisine bağlamak için, Sevde ile evlenmesinin insancıl bir davranışta bulunmak için ve diğer evlenmelerinin her birisinin de bunlara benzer düşüncelerini uygulamak için yaptığını belirtmişlerdir. Bu ve benzeri iddiaların temelden yanlış olduğunu yine Arap kaynaklarından alınma malzemeyle kanıtlamak mümkündür. 1. Çok karılı evlilik kuruluşunu ıslah ettiği ve zor koşullara bağlamak suretiyle bu kuruluşun ortadan kalkması sonucunu hazırladığı iddiası. Çok karılı evlilik sistemini mazur görmeye çalışanların ileri sürdükleri şudur ki, Muhammed evliliği 4 kadınla sınırlamak suretiyle ıslah etmiş ve eşler arasında eşitlik esasına bağlamak suretiyle de zor koşullara oturtarak uygulanmasını güçleştirmiş ve zamanla yok olması sonuçlarını hazırlamıştır. Bu iddianın yanlış olduğunu kanıtlamak kolaydır. Çünkü bir kere evliliği 4 kadınla sınırlamak sistemin özünde yatan kötülüğü gidermiş olmaz ve reform sayılmaz. Sistemin kötülüğü aynı çatı altında ve kümes hayatı sürer şekilde bir erkeği paylaşan kadınların sayısının azlığı ya da çokluğu değil, fakat haysiyet yıkıcı nitelikteki bu yaşamın bizatihi kendisidir. Kadın bakımından azap ve utanç verici olan şey, kocasının kendisini başka kadınlarla birlikte kullanır olması, onların koynundan çıkıp kendisiyle yatması ve rakiplerini kendisine üstün kılması ya da buna benzer davranışlarda bulunmasıdır. Başka bir deyimle, kendisiyle birlikte evlilik yaşamını paylaşan kadınların sayısının 2, 3, 4 ya da 400 olmasının hiç önemi yoktur. Böylesine azap verici ve haysiyet incitici bir yaşama 4 rakiple değil de 400 rakiple katlanmak kadın bakımından hiçbir fark yaratmaz. Öte yandan Muhammed'in 4 kadınla sınırlar göründüğü bu kuruluş aslında bu sayı ile sınırlanmış da değildir. Çünkü Nisa suresinin 3. ayetinde, hoşunuza giden başka kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenmek size helal kılınmıştır dendikten sonra aynı surenin 25. ayetinde, sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerinizdeki mümin cariyelerden alsın diye eklenmiştir. Görülüyor ki cariye alma hususunda sınırlama konmamıştır ve kişi dilediği sayıda cariye ile müşterek yaşam olanağına sahip kılınmıştır. Erkeğin hizmetlerini görmek ve şehvetini gidermek açısından cariye ile cariye olmayan kadın arasında fark olmadığına ve zaten eş sözcüğü Kur'an'da cariye köle sözcüğünü tamamlar nitelikte olmak üzere kullanıldığına göre çok karılı sistemi 4 kadınla sınırladı diye Muhammed'e reformcu gözüyle bakmak doğru olmaz. Bu kuruluşu zor koşullara bağlayıp ortadan kaldırmak istediği şeklindeki iddianın da akılcı bir eleştiriye dayanır yönü yoktur. Şöyle ki, aralarında Şeyh Muhammed Abduh, Mansur Fehmi, Kasım Emin, Tahir El Haddad, Abdurrauf, Şati gibi ünlü yazarların bulunduğu savunucuların iddiaları şudur ki, Muhammed bu sistemi Kur'an'daki, şayet aralarında adaletsizlik yaratmaktan korkarsanız bir tane kadın almalısınız, K4 Nisa suresi ayet 3 şeklindeki ayet ile uygulanması çok zor şekle sokmuştur. Çünkü adaletle davranmak demek hareme dahil kadınların her birine gerek maddi bakımdan, örneğin hediye dağıtmak gibi, gerek cinsi münasebet bakımından eşit davranmak demektir ki bunu sağlamak mümkün değildir. Mümkün olmadığını da Kur'an'ın şu ayetiyle açıklamıştır. Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız kadınlar arasında eşitlik yapamazsınız. Bari bir tarafa kalpten tamamen meyletmeyin ki öbürünü askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. K4 Nisa suresi ayet 129. Yani bu yazarlara göre Kur'an bir yandan çok karılı evliliğe sınırlı olmak üzere izin verirken diğer yandan onu güç koşullara oturtmak suretiyle bu izni geçersiz kılmaya çalışmaktadır. Bir kadın yazarın söylediği şudur. İslam dini çok karılı evliliği öylesine zor koşullara dayandırmıştır ki eğer bir erkek bu ayetlere adil ve dürüst bir yoruma vuracak olursa İslam'ın bu tür bir evliliği yasaklamış olduğunu anlar. Fakat yüzyıllar boyunca Müslüman erkekleri ahlak bozukluğu yüzünden bu sistemi sömürü aracı haline getirmişlerdir. Dikkat edilecek olursa, medeni cesaret nedir bilmeyen bu yazarlar, çok karılı evlilik sisteminin haysiyet kırıcı bir sistem olduğunu belirtmekten ve Muhammed'i yermekten kaçınır görünmektedirler. Onlara göre Tanrı bu kurumu önlemek ve yasaklamak istemiş, fakat bunu yapmanın güç olduğunu anlamış, işte bir takım dolambaçlı usullerle belli etmeden yok etmeye çalışmıştır. Bu şeriatçı yazarlar böylesine zavallı bir mantığa sarılırken, her şeyi yaratan ve yapan güç olarak tanımladıkları Tanrı'yı aciz bir duruma düşürdüklerini ve sanki Tanrı'nın yapamayacağı şeyler varmış kanısını yarattıklarını hesaplamazlar. Kendilerine, peki ama Tanrı insanlardan çekindiği için midir ki bu kurumu yekten kaldırmamış ve uygulanmasını güç esaslara bağlamıştır? Şarabı, zinayı ya da hırsızlığı yekten yasaklayan bir Tanrı, bunlardan hiç de daha az kötü olmayan bu durumu neden yasaklamasın şeklinde sorulacak soruları dahi yanıtsız bırakmanın riskine aldırmazlar. Öte yandan Kur'an'ın çok karılı evliliği zor koşullara bağladığı, kocaya ve karılarından her birine eşit ilgi ve sevgi gösterme zorunluluğunu yüklediği, oysa ki bunu sağlamanın mümkün olmadığı, şu duruma göre birden fazla kadın alma olanağını yok ettiği iddialarının da geçerli bir yönü yoktur. Çünkü Kur'an'ın öngördüğü adaletle davranma koşulu, koca bakımından öyle sanıldığı gibi sağlanması güç bir şey değildir. Zira sıra esasına göre karılarıyla cinsi münasebette bulunmak, yedirip giydirmek hususunda aralarında ayrım yapmamak suretiyle bu adaleti sağlamış sayılır. Bunun dışında eşitlik arama gereği yoktur. Örneğin karılarından her birine aynı ilgiyi, aynı sevgiyi göstermek zorunda değildir. Nitekim Kur'an'da biraz önce belirttiğimiz gibi, kadınlar arasında eşitlik yapamazsınız. K4 Nisa suresi ayet 129 diye böyle bir zorunluluğun bulunmadığını gösteren ayetler vardır. Bu ayetlerle ilgili olarak Gazali'nin görüşü şudur. Kalbin duyguları ve ruhun eğilimleri bakımından karılarınıza eşit muamele yapamazsınız. Tanrı elçisinin kendi karılarına karşı uyguladığı eşitlik onlara verdiği şeyler ve geceler konusunda idi. Bu nedenle o hep, "Ey Tanrım, benim yapabileceğim şey işte bu kadardır. Kendi gücüm dışında ve sana bağlı hususlarda başkaca yapabileceğim bir şey yoktur." derdi. Bunu söylerken belirtmek istediği şey, aşkî duygularda eşitlik olamayacağı idi. Gazali'nin bu sözlerine temel işini gören husus, Muhammed'in şu düşüncesidir ki, aşk, sevgi, arzu gibi duygular kişinin iradesine bağlı şeyler değildir. Bu nedenle eşitlik sağlama alanına dahil edilemez. Bu itibarla koca, karıları arasında sevgi derecelemesi yapabilir. Nitekim Muhammed, bizzat kendisi karıları arasında eşitlikle davranma yolunu seçmemiştir. Örneğin Ayşe'yi diğer eşlerine sevgi ve ilgi bakımından tercih etmiş ve bu tercihini diğer karılarını huzursuz kılacak ve kıskandıracak şekilde belli etmiştir. Örneğin Ayşe lehinde olarak söylediği şu sözler bunun kanıtıdır. Vallahi Ayşe'den başka sizden hiçbir kadının ridası altında bulunduğum halde bana vahiy nazil olmadı. Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü, tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir. Muhammed'in uygular göründüğü adalet ve eşitlik sadece hediye dağıtımı ya da karılarıyla sıra esasına göre cinsi münasebette bulunmak ve savaşa çıkacağı zamanlar kura çekerek onlardan birini yanına almak şeklinde bir şey olmuştur. Karılarını sıraya koyarak ziyaret etmesi ve sırayı bozar olduğu hallerde güya huzursuzluk yaratmamak için bir başka zaman bunu telafiye kalkması eşitlik sağlamak hususunda titizliğine örnek verilir. Oysa ki bu hususlarda bile gerçek anlamda ne eşitlik ve ne de adalet sağlamıştır. Zira karılarıyla olan cinsi münasebetlerini eşitlik esasına göre uyguluyormuş gibi davranıp uygulamamıştır ve uygulamamak için pek kurnaz yollar bulmuştur. Çünkü bir kere koyuna girmekten fazlasıyla zevk aldığı kadınlarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için bal şerbeti içerdi. Örneğin Zeynep binti Cahş'ın nöbetinde bal şerbeti içerek kabaran şehvetini tatmin için onun yanında çok kaldığı olurdu. O kadar ki bu tutumu diğer eşlerinin dikkatini çekmiş, özellikle Ayşe ve Hafsa gibi karılarının kıskançlığını tahrik etmiştir. Bu yüzden başı bir hayli derde girmiştir. Zira Ayşe ve Hafsa diğer kadınlarla birlik olup Muhammed'e ders verir şekilde oyun oynamışlardır. Öte yandan karılarını nöbet sırasına göre ziyaret ediyor olmakla beraber bu sırayı bazı karıları lehine bozup onlarla daha fazla cinsi münasebette bulunabilmenin yollarını bulmuştu. Bu kuralı Ayşe ile daha fazla yatabilmek için koymuştur. Bundan dolayıdır ki onun Ayşe'ye karşı zaafını bilen diğer eşleri, "Ya Resulullah, her gece bir eve gitmekten yoruluyorsun ve orada da rahat edemiyorsun. Ayşe'nin evinde rahat ediyorsun. Biz sana izin verdik. Hakkımızı bağışladık. Madem ki orada daha rahat ediyorsun, oraya buyur," demişlerdir. Onların bu sözleri üzerine Muhammed, "Hepiniz buna razı mısınız?" diye sormuş ve onlardan evet yanıtını aldıktan sonra büyük bir sevinçle, "O halde beni Ayşe'nin evine götürün," diyerek muradına nail olmuştur. Kendisi için yarattığı bu örnek hiç kuşkusuz bütün kocalar için kolaylık yaratmıştır. Görülüyor ki koca için karılarından birine karşı daha fazla ilgi ve arzu gösterip sıra esasını bozmak, Muhammed formülüne göre karıları arasında adaletsizlik yaratmak anlamına gelmez. Öte yandan karılarını ziyaret sırasını kendi arzusuna ve keyfine göre ayarlamak hususunda kocanın başvurabileceği başkaca yollarda yok değildir. Örneğin hoşnutsuzluk izhar etmek ya da talak tehdidini hissettirmek bunu sağlamaya yeterlidir. Kocasını memnun etmediği takdirde cennete gidemeyeceğine inanan ya da hiç sebepsiz koca tarafından sokağa atılma korkusu içerisinde bulunan bir kadının sırf gazaba uğramamak için nöbetini bir başka eşe terk etmesi doğaldır. Nitekim Muhammed'in eşlerinden Sevde'nin yaptığı bu olmuştur. Bilindiği gibi Muhammed yaşı ilerlemekte olan Sevde'yi boşamaya kalkışmıştı. Çünkü onunla yatmaktan hoşlanmıyordu. Fakat kadıncağızın yalvarmaları ve kendi sırasını Ayşe'ye terk etmeye hazır bulunduğunu açıklaması üzerine bu kararından vazgeçmiştir. Böylece Ayşe ile onun nöbetinde yatma olanağına erişmiştir. Boşama tehdidinin böyle bir sonuç doğuracağını hiç kuşkusuz hesaplamış olmalıdır. Görülüyor ki Sevde'nin sırf sokağa atılmaktan kurtulmak, cennete peygamber eşi olarak ulaşmak için ve fakat her türlü haysiyetsizliği ve ezikliği göze alarak nöbetini Ayşe'ye bırakması ve böylece Muhammed'in Ayşe ile daha fazla yatma olanağını kazanması, Kur'an'daki eşitlik ilkesine ters düşmemiştir. Ve asıl şaşırtıcı olan şey, peygamber diye kabul edilen bir kimsenin bu tür bir davranışı adalet ve eşitliğe uygun olarak tanımlamasıdır. Fakat Muhammed bununla da kalmamış, karıları ile yatma sırasını bozabilmek için bir başka usul daha yaratmıştır ki, o da sil baştan esasına göre kadınlarını ziyaret usulüdür. Nitekim nöbeti gelmeyen bir eşiyle yatma arzusuna kapılıp da sırayı bozduğu hallerde diğer bütün eşlerini sil baştan diyerek yeniden ziyaret ederdi. Ayşe'nin ve Enes'in rivayetlerine dayalı hadislerden anlaşılmaktadır ki, Muhammed sırf bu yüzden bütün bir gece eşlerini teker teker ziyaret ettikten sonra bu işe ertesi sabah yeniden başlama durumunda kalmıştır çoğu zamanlar. İslam'ın ünlü bilginleri Muhammed'in bu tür davranışlarını cinsel gücünün kanıtıdır diye asalet ve adalet örnekleri olarak yüceltmekten geri kalmamışlardır. Bu asil ve adalet örnekleriyle dolu yaşamdan yararlanabilmek için Muhammed'in çok karılı evliliklerine tekrar göz atmamız gerekir. 2. Uzun yıllar tek bir kadınla evli kalması çok karılı evliliğe muhalif olmasından değildir. Muhammed'in büyük bir ahlaka sahip olduğu, cinsi enerjiyi dizginlemek bakımından insanlık tarihinde dikkat çekici bir örnek teşkil ettiği, 25 yaşına gelinceye kadar kadınlarla düşüp kalkmadığı ve kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice ile evlendikten sonra da bu karakterini koruduğu, onunla evli kaldığı 28 yıl boyunca nefsine hakim olduğu, Hatice'nin kendisinden yaşlı olmasına rağmen çevresindeki genç ve güzel kadınlara aldırmadığı, çok karılı evliliklerin doğal sayılmasına rağmen Hatice'den başka kadınla evlenmediği söylenir. Ve denir ki, bütün bunlar onun tek karılı evlilik fikrine bağlı olduğunu ve şehvet aşırılıklarından uzak kaldığını göstermeye yetmelidir. Çünkü şehvetine düşkün olsaydı kendisine hayran nice kadını haremine alırdı. Oysa ki o bunu yapmamıştır. Çok karılı evliliklere o kendisine peygamberlik geldikten sonra ve siyasal sosyal gerekler nedeniyle yönelmiştir. Bu tür iddialara sarılanlara göre Muhammed, peygamberlik görevlerini yerine getirebilmek üzere kadın yardımcılara muhtaç olmuştur. Mekke döneminde iken yardımcıya ihtiyacı yoktu çünkü o zamanlar tebliğ iman esasına dayanıyordu. Bu nedenle peygamberliğinin ilk 13 yılını teşkil eden bu Mekke döneminde haremine Hatice'den başka kadın almadı. Fakat Mekke'den Medine'ye geçip de ilahi düsturlar inmeye başlayınca yardımcıya gerek duydu ve bu ihtiyaç ilahi düsturlar indikçe giderek arttı. Arttıkça da Muhammed eşlerinin sayısını artırdı ve işte bu kadınlar sayesinde tebliğlerini yaptı. Şeriatçının başvurduğu bu iddiaların geçersizliğini ortaya vurmak için söylenecek ilk şey şudur ki, kadınları aklen ve dinen dun, eksik sayan Muhammed gibi bir kimsenin, ilahi düsturları tebliğ etmek için kendisine kadınlardan yardımcı seçmesi mümkün değildir. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir diyen ve kadın sınıfına her bakımdan aşağı, güvenilmez ve kötü sayan ya da kadınların sözüyle hareket eden milletler felah bulmaz diyen bir kimsenin kalkıp da kendisine kadınlardan yardımcı edinip tüm görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Hatice ile evli bulunduğu sürece başka kadın almamış olması konusuna gelince, her şeyden önce şuna işaret etmek gerekir ki, Hatice ile evlendiği tarihe, yani 25 yaşına gelinceye kadar kadınlarla düşüp kalkmadığı söylentilerini kanıtlamak mümkün değildir. Çünkü o dönemde çok silik ve hiç kimsenin aldırış etmediği bir kimse olduğu için gençlik yaşamının tamamıyla karanlıkta kaldığı muhakkaktır. Öte yandan gençlik yıllarının bu döneminde herhangi bir kadını elde edebilecek durumlardan da yoksundu. Arap yazarların fazlasıyla abartarak belirtmeye çalıştıklarının aksine, Muhammed'in o zamanlar ne kadınları cezbeden bir yönü, ne bir mesleği ve ne de serveti vardı. Her ne kadar Mekke'nin tanınmış bir ailesine ve Kureyş kabilesine mensup olsa da, ana babasını küçük yaşlarda kaybetmesi ve büyük babasının ve amcasının himayesine alınması nedeniyle kimsesiz sayılırdı. Kısaca söylemek gerekirse, çobanlıkla meşgul ve hiç kimsenin ilgi göstermediği bir kimseydi. Evlenmek istediği kızların aileleri bile onu reddetmekte tereddüt etmezdi. Nitekim yakın akrabalarından olan Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani ile evlenmek istediğinde teklifini geri çevirmişti. Aynı şekilde halasının kızı Zeynep'e göz koyduğu ve fakat kızın anasının ve erkek kardeşinin muhalefeti üzerine onunla evlenemediği söylenir. Bilindiği gibi Hatice ile evlendikten sonra Zeynep'i Zeyd ile yani oğlu ile evlendirecek fakat daha sonraki yıllarda eski aşkının kabarmasıyla bu evliliği bozacak ve Zeynep'i haremine katacaktır. Arap kaynakların belirttiği bu iki örnek Muhammed'in ilk gençlik yıllarında kadınsız ya da nefsine hakim olarak yaşadığı hakkındaki iddiaları çürütmeye yetmelidir. Hatice'nin onu işe alması ve onunla evlenmesi hiç kuşkusuz yaşlı bir kadın olmasındandır. İki kocadan ayrıldıktan sonra işlerini yürütecek birine ihtiyaç duyması, patronu olduğu ve yoksulluktan kurtardığı bir delikanlıyı koca edinmekle yalnızlıktan kurtulacağını hesaplaması doğaldır.